Ayrım 4.
İki kardeşin yanında aşiretin kıdemli subayları vardı ve hepsi Çağrı'yı doğruluyorlardı. Bundan cesaret alan Çağrı ayağa kalkıp şöyle dedi. Çok konuştuk. Adamlarıma kent sizindir diyeceğim. Sen seninkileri durdurmak istiyorsan durdur. Herkes kendi ordusundan sorumludur. Tuğrul cevap vermedi, kımıldamadı. Korkunç bir ikilemin tam ortasındaydı. Sonra birden sıçradı ve hançerini eline aldı. Çağrı kılıcını çekti. Oradakiler müdahale etmek mi yoksa her zamanki gibi iki kardeşin hesaplaşmasını izlemek mi gerektiğini bilemiyordu. Sonra Tuğrul konuştu. Abi, bana itaat etmeni bekleyemem. Senin adamlarını da durduramam. Ama onları kente salarsan bu hançeri kalbime saplarım. Bunu deyip hançeri kalbinin hizasına getirdi. Ağabeyi bir an duraksadı. Sonra kollarını açarak ona doğru ilerledi ve kardeşine sarıldı. Ona bir daha karşı çıkmayacağına yemin etti. Nişapur böyle kurtuldu ama o yılın Ramazan'ında duyduğu büyük korkuyu asla unutmadı. Hayyam, işte Selçuklular böyledir, dedi. Hem insafsızca yağmacı ve hem de en aşağılık ve en yüce duyguları besleyebilen aydın hükümdarlardır. Özellikle Tuğrul Bey bir imparatorluk kuracak çaptaydı. İsfahan'ı aldığında ben 3 yaşındaydım. Bağdat'ı aldığında 10 yaşındaydım. Halifenin koruyuculuğunu üstlenmiş ve Doğu ve Batı Kralı Sultan unvanını almıştı. 70 yaşında olduğu halde halifenin öz kızıyla evlenmişti. Ömer böyle konuşarak belki de hayranlığını belirtmiş oluyordu ama Cihan saygısızca gülmeye başladı. Ömer ona baktı, alnı kırıştı, ciddileşti, alındı. Bu ani kahkahaya bir anlam veremedi. Cihan özür diledi. Bu evlilikten söz edince bana haremde anlatılanları anımsattın. Ömer, Cihan'ın her bir ayrıntısı anımsadığı öyküyü hayal meyal hatırlıyordu. Tuğrul Bey, halifeden kızı Seyyide Hatun'un elini isteyince halife sararmıştı. Sultanın elçisi çekilir çekilmez diye öfkesinden patlamıştı. Şu Türk yurdundan yeni fırlamış. Daha düne kadar ataları bilmem hangi puta taban ve bayraklarına domuz resmi koyduranlardan gelme şu Türk. Bir halifenin soyluların soylusu bir adamın kızını nasıl ister? Halifenin böyle tir tir titremesinin nedeni isteği geri çeviremeyeceğini bilmesiydi. Aylarca duraksadıktan, kendine iki kez haber gönderildikten sonra cevabını verdi. En kıdemli danışmanını Tuğrul Bey'in bulunduğu Rey kentine göndermişti. Adam önce vezir tarafından kabul edilmişti. Sultan sabırsızlanıyor, beni sıkıştırıp duruyor. Neyse ki cevabı getirdin. Cevabı duyunca o kadar sevinemeyeceksin. Halife özür diliyor. Ona iletilen isteği yerine getiremeyecek. Vezir etkilenmiş görünmedi. Yeşimden tesbihini çekmeye devam etti. Şimdi buradan çıkıp oradaki büyük kapıdan gireceksin ve Irak'ın, Fars'ın, Horasan'ın, Azerbaycan'ın efendisine, Asya'nın fatihine, gerçek dini savunan mücahide, Abbasilerin tahtının koruyucusuna, hayır, halife sana kızını vermiyor diyeceksin. Pekala, şu muhafız seni ona götürür. Muhafız göründü, elçi arkasından gitmek üzere ayağa kalktı. Vezir en masum halini takınarak, tedbirli bir adam olarak borçlarını ödemiş, servetini oğullarına dağıtmış, kızlarını evlendirmiş olmanı umarım, dedi. Elçi vezirin yanına çöküverdi. Ne önerirsin, diye sordu. Halife sana bir talimat vermedi mi? Bir uzlaşma yolu göstermedi mi? Bana dedi ki, bu evlilikten kaçmanın hiçbir yolu kalmazsa karşılığında 300 bin dinar altın iste. Bu daha iyi bir yaklaşım ama sanırım sultanın halife için yaptıklarından sonra Şiilerin kendini kovdukları yurduna onu kavuşturduktan sonra mallarını ve topraklarını kendisine iade ettikten sonra bir karşılık istemek mantıklı bir şey olmaz. Tuğrul Bey'i kızdırmadan da bir sonuca ulaşabiliriz. Sen halifenin kızını vermeyi kabul ettiğini söylersin, ben de onun bu sevinçli anından yararlanarak üğüdüne yakışır bir armağan vermenin yerinde olacağını söylerim. Böyle davranıldı. Sultan büyük bir sevinçle aralarında vezirinin, şehzadelerin, pek çok subayın, görevlinin, aile büyüğü bazı kadınların, 100 kadar muhafızın ve 1 o kadar da kölenin bulunduğu bir kafile oluşturdu. Bağdat'a bu kafile ile değerli armağanlar, kumaşlar, kıymetli taşlarla dolu kutular ve ayrıca 100 bin altın gönderildi. Halife heyetin ileri gelenleriyle görüştü, nazik ama mesafeli davrandı. Sonra sultanın veziriyle baş başa kaldığında bu evliliği onaylamadığını, zorlanırsa Bağdat'ı terk edeceğini söyledi. Halife Hazretlerinin kararı buysa neden altın karşılığı uzlaşma önerisinde bulundunuz? Kesin red cevabı veremezdim. Sultanın bunu istiskalimden anlayacağını ve benden böyle bir şey istemeyeceğini sanmıştım. Bunu sana açıkça söyleyebilirim. Türk olsun, acem olsun, daha önce hiçbir sultan halifeyi böyle bir şey için zorlamamıştır. Bu bir onur işi. Onurumu savunmalıyım. Bundan birkaç ay önce cevabın olumsuz olabileceğini düşünerek sultanı hazırlıklı kılmak istedim. Ondan önce hiçbir kimsenin böyle bir istekte bulunmaya cesaret edemediğini, böyle bir gelenek olmadığını, herkesin şaşıracağını söyledim. Verdiği cevabı asla tekrar edemem. Korkma, konuş. Halife Efendimiz beni affetsinler, o sözcükleri tekrar edemem. Konuş, emrediyorum, hiçbir şey gizleme. Sultan önce bana hakaretler yağdırdı. Beni sizden yana kendisine karşı olmakla suçladı. Beni prangaya vurmakla tehdit etti. Vezir bile kemküm ediyordu. Sadede gel, Tuğrul Bey ne dedi? Sultan buyurdu ki, şu Abbasiler tuhaf herifler. Ataları dünyanın yarısını fethettiler, en bereketli kentleri kurdular. Bir de bugünkü hallerine bak. Ellerinden imparatorluklarını alıyorum. Razı geliyorlar. Başkentlerini alıyorum. Mutluluk duyup beni hediyelere boğuyorlar. Halife de bana, Tanrı'nın bana verdiği bütün ülkeleri sana veriyorum. Bana emanet ettiği bütün Müslümanları sana teslim ediyorum diyor. Sarayını, kendini, haremini korumam için yalvarıyor. Ama iş kızını istemeye geldiğinde isyan edip onurunu korumak istediğini söylüyor. Uğruna savaşmak istediği tek yer bir bakirenin kıçı mı? Halife boğulacak gibi oldu. Ağzından tek söz çıkmadı. Vezir durumdan yararlanarak konuşmasını tamamladı. Sultan ayrıca şunu söyledi. Git söyle, bu kızı alacağım. O imparatorluğu ve Bağdat'ı aldığım gibi. Cihan büyük bir zevkle ünlü adamların evlilik öykülerini ballandıra ballandıra anlatıyordu. Onu suçlamaktan vazgeçen Ömer de Cihan'ın mimiklerine katılıyordu. Cihan hınzırca sustuğunda Ömer öykünün nasıl bittiğini bildiği halde devam etmesi için yalvarıyordu. Öykümüze devamla halifenin içini kararlar basa basa evet demek zorunda kaldığını söyleyeyim. Tuğrul cevabı alır almaz Bağdat'ın yolunu tutmuş ve kente varmadan önce düğün hazırlıklarını görmesi için önden vezirini göndermişti. Halifenin sarayına vardığında vezire nikahın akt edilebileceğini ama buluşmalarının söz konusu olamayacağı söylendi. İşin önemli yanı buluşup görüşmeleri değil, bu nikahın taşıdığı şerefti. Vezirin sabrı taştığı halde kendini tuttu. Tuğrul Bey'i tanıdığım kadarıyla söyleyeyim, işin şerefi kadar birleşmeye de verdiği önem yabana atılır gibi değildir. Gerçekten de sultan artık daha fazla sabredemeyeceği için birliklerini hazırla geçirmiş, Bağdat'ın etrafını çevirmiş, halifenin sarayını kuşatmıştı. Halife sonunda direnmekten vazgeçti ve buluşma gerçekleşti. Halifenin kızı altın işlemeli bir yastığın üzerinde oturuyordu. Tuğrul Bey odaya girdi, yeri öptü, sonra peçesini kaldırmadan, ona tek bir söz bile söylemeden, onu orada yokmuş varsayarak onurlandırdı. Ondan sonra her gün gelip onu onurlandırdı ama bir tek kez olsun yüzündeki peçeyi açmıyordu. Her buluşmadan sonra dışarıda yığınla adam bekliyordu. Çünkü Tuğrul Bey o kadar keyifli çıkıyordu ki sunulan bütün dilekçilere olur diyor, sayısız ihsan dağıtıyordu. Meydan okuyarak yaptığı bu evlilikten çocuğu olmadı. 6 ay sonra Tuğrul Bey öldü, kısırlığı nam salmıştı. Kendi kusuru olduğu halde ilk 2 karısını boşamıştı. Sayısız eş, cariye odalıktan sonra gerçeği kabul etmek zorunda kalmıştı. Ortada bir kusur varsa kendine aitti. Müneccimlere, sağaltıcılara, üfürükçülere ve şamanlara başvurulmuş, her dolunaydan sonra yeni sünnet edilen bir çocuğun kapçığını yutması tavsiye edilmişti. Sonuç yine aynı. Sonunda Tuğrul Bey de kaderine razı gelmişti. Ama bu kusuru yakınları üzerindeki saygınlığı yok eder korkusuyla müthiş bir aşık olarak ün salmaya bakmıştı. Nereye gitse ardından her biri doyuma ulaşmış bir haremi taşıyordu. Çevresinde yeteneklerinden konuşulmasını isterdi. Subaylarının, hatta yabancı konukların hünerini merak ederek bu işin sırrını kendilerine de vermesi ve geceleri edindiği bu gücün reçetesini, iksirini ulaştırması istenirdi. Dediğimiz gibi Seyide Hatun 6 ay sonra dul kaldı. Altın işlemeli yatağı boş kaldı diye yakınacak hali yoktu. İşin aslı ciddi olan yanı iktidar boşluğuydu. Yeni doğan imparatorluk, atası Selçuk'un adını taşısa da asıl kurucusu Tuğrul'du. Çocuksuz ölümü doğudaki İslam aleminde kargaşa yaratmayacak mıydı? Bir sürü kardeş, yeğen, kuzen vardı. Türklerde ne büyük evlat hakkı ne de bununla ilgili veraset yasası vardı. Ama bir Adem ortaya çıktı. Bu Çağrı'nın oğlu Alparslan'dı. Birkaç ay içinde aşiret üyelerine kimini katlederek, kimini satın alarak kendini kabul ettirmişti. Kısa sürede kendi vatandaşlarının gözünde büyük bir hükümdar oldu. Büyük, azimli ve adil bir hükümdar. Ama rakipleri dedikodudan vazgeçmediler. Kısıl Tuğrul'un erkekliği ün saldığı halde 9 çocuklu Alp Aslan cins-i latife az ilgi gösterir diye bilinirdi. Düşmanlarının ona taktığı ad efemineydi. Çevresindekiler böylesi tehlikeli konuya değinmekten ürkerlerdi. Haklı ya da haksız bu ünü henüz başlayan parlak saltanatına bir anda son verecekti. Cihan ile Ömer bunu henüz bilmiyorlardı. Ebu Tahir'in bahçesindeki küçük köşkte çene çalıp dururlarken 38 yaşındaki Alparslan'ın yeryüzünün en güçlü insanı olmuştu. İmparatorluğu Kabil'den Akdeniz'e uzanıyordu. İktidarı mutlak, ordusu sadık, veziri de çağının en yetenekli adamı Nizamül Mülk'tü. Alparslan kısa süre önce Anadolu'da, Malazgirt'te Bizans imparatorunu yenmiş, ordusunu perişan etmişti. Bütün camilerde onun zaferleri anlatılıyordu. Savaşırken nasıl bembeyaz bir kefene büründüğü, nasıl kokular süründüğü, atının kuyruğunu kendi eliyle nasıl bağladığı, Bizansların gönderdikleri Rus keşif erlerini ordugahının yanı başında nasıl yakaladığı, burunlarını nasıl kestirdiği ama bunun yanı sıra imparatoru nasıl serbest bıraktığı anlatılıyordu. Kuşkusuz İslam alemi için büyük bir an, Semerkant için korkulu bir düş yaşanmaktaydı. Alparslan her zaman Semerkant'ı istemiş, geçmişte onu ele geçirmeye çalışmıştı. Sırf Bizanslar ile anlaşmazlığa düştüğünden bu işe ara vermiş, iki hanedan arasındaki evliliklerde bir bırakışma sağlamıştı. Sultanın büyük oğlu Melikşah, Nasır'ın kız kardeşi Terken Hatun'la, Nasır Han'da Alparslan'ın kızıyla evliydi. Ancak bunun gibi düzenlemeler kimseyi aldatmaz. Kayınbabasını Hristiyanları yendiği haberini aldığı andan itibaren Semerkant hükümdarı kentin başına gelecekler için korkmaktaydı. Haksız da değildi. Olaylar hızla gelişiyordu. 200 bin Selçuklu askeri nehri geçmeye hazırlanmaktaydı. O tarihte adı Ceyhun olan, daha eskiden Oksus dedikleri ve ileride Amuderya adını alacak olan nehri. Birbirine bağlı kayıkların üzerinde kurulan köprüyü sonuncu askerin geçmesi 20 gün almıştı. Semerkant'ta taht odası ağzına kadar dolu ama sessizdi. Han sarsılmıştı. Saraylılar üzgündü. Kaçmak mı, şimdiden ihanette bulunmak mı yoksa beklemek mi gerektiğini bilemiyorlardı. Han günde 2 kez kale duvarlarından birini teftişe gidiyor, kendini askerlere ve ayak takımını alkışlatıyordu. Bu gidiş gelişlerinden birinde genç kentliler yanına yaklaşmak istemişler, hükümdarın yanına yaklaştırılmayınca da askerleri yanında savaşmaya, kenti ve hanedanı savunmaya hazır olduklarını haykırmışlardı. Nasır Han bu girişimden hoşnut olacağı yerde öfkelenerek gezisini yarıda kesmiş ve askerlere onları gözlerinin yaşına bakmaksızın dağıtmalarını emretmişti. Sarayına döndüğünde subaylarına verdiği öğüt şu oldu: "Büyük babam, Tanrı bize bilgeliğini unutturmasın. Belk kentini almak istediğinde kentliler hükümdarlarının olmadığı bir sırada silaha sarılıp askerlerimizin çoğunu öldürmüşler. Ordumuz geri çekilmek zorunda kalmış. Bunun üzerine dedem Belk hükümdarı Mahmud'a sitem dolu bir mektup yazmış. Demiş ki, ordularımızın karşılaşmasını istersem Tanrı kimi isterse galip odur. Ama kavgamıza sıradan insanlar karışırsa bu işin sonu nereye varır?" Mahmud dedeme hak vermiş, vatandaşlarını cezalandırmış, silah taşımalarını yasaklamış, savaştan doğan zararları onlara altınla ödettirmiş. Belh halkı için geçerli olan asi mizaçlı Semerkantlar için de geçerlidir ve benim kurtuluşum kentlere kalacaksa tek başıma silahsız gider Alp Aslan'a teslim olurum. Subaylar Nasır Han'ı haklı bularak halkı yatıştırma sözü verdiler. Bir kez daha sadakatlerini yenileyerek yaralı hayvanlar gibi savaşacaklarını söylediler. Bunlar sırf laf olsun diye söylenmiş sözler değildi. Mavera-ün-Nehir ordusu Selçuklu ordusu kadar değerliydi. Alparslan sayıca üstündü ve handan yaşlıydı. Tabii ki kendi yaşı değil ama hanedanının yaşı daha fazlaydı. Alparslan kuruluş heyecanı yitirmemiş ikinci kuşağa aitti. Nasırsa yayılmaktan çok eldekini tutma kaygısı içinde soyunun beşinci sırasında yer alıyordu. Bu karışık günlerde Hayyam kentten uzak kalmak istedi. Tabii ara sıra saraya ya da kadıya görülmezlik etmiyordu, yoksa böyle bir zamanda kaçmış olduğunu sanabilirlerdi. Ama çoğunlukla evden çıkmıyor, çalışmalarına ya da gizli defterinin sayfalarına dalıyor, durmadan dört elle yazıyordu. Onun için savaş sanki ona ilham veren sağduyu aracılığıyla vardı sadece. Çevresindeki acı gerçeği ona hatırlatan bir tek Cihan'dı. Her akşam cephedeki, saraydaki haberleri getiriyor, Ömer de hiçbir heyecan belirtisi göstermeden onu dinliyordu. Alparslan yavaş yavaş ilerliyordu. Çok kalabalık, disiplini gevşek, hastası çok bir ordunun bataklıkları geçerken gösterdiği yavaşlıktı onunkisi. Bazen büyük bir direnişle karşılaştığı için yavaştı. Nehrin yakınlarındaki kalelerden birinin komutanı, sultanın gününü karartanlardan biriydi. Gerçi ordu kaleyi kuşatır ve yoluna devam edebilirdi ama bu geriyi görevsiz kılar, geri çekilme halinde tehlike yaratabilirdi. Bu nedenle kale komutanının işini bitirmek gerekiyordu ve Alparslan 10 gün önce bu kararı vereli çatışmalar şiddetlenmişti. Çatışmalar Semerkant'tan izlenebiliyordu. 3 günde bir kaleden uçurulan bir güvercin geliyordu. Gönderilen haber asla bir yardım çağrısı değildi. İnsanlar ve yiyecekler tükeniyor diye bir sızlanma da değildi. Sadece karşıdakilerin kayıplarından söz ediliyor, aralarında salgın hastalık söylentileri dolaştığı belirtiliyordu. Harzemli Yusuf bir günde Mavera-ün-Nehir'in kahramanı haline gelmişti. Ne var ki bir avuç savunucunun dağıtıldığı, kalenin surlarının yıkıldığı, burçlarına tırmanılıp içeriye girildiği gün geldi. Yusuf, yaralanıp esir düşmeden önce sonuna kadar savaşmıştı. Bunca sıkıntıya neden olan Yusuf'u merak ettiği için onu sultanın huzuruna çıkardılar. İki dev yapılı er, iki kolunu sıkıca tutmuştu. Oysa başı dimdik sultanın karşısında duruyordu. Alparslan üzeri yastıklarla dolu ahşap bir kerevette oturmaktaydı. İki adam birbirine meydan okurcasına bakıştılar. Sultan buyurdu: "Dört kazığa bağlansın, gelip parçalayın." Yusuf küçümseyen bir bakış fırlattıktan sonra haykırdı: "Erkekçe dövüşene bu ceza hak mı?" Alparslan cevap vermedi, başını çevirdi. Yusuf ona seslendi: "Sana söylüyorum, karı kılıklı." Sultan akrep sokmuşçasına yerinden sıçradı. Yanı başındaki yayını aldı. okunu kertikledi. Askerlere esiri bırakmalarını buyurdu. Eli bağlı bir adamı vurmak istemezdi. Zaten korkusu da yoktu. O güne dek hedefi hiç ıskalamış değildi. Sinirli oluşu, acele edişi, bunca kısa mesafeden ok atmaya kalkışı yüzünden midir nedir Yusuf'u vuramadı. İkinci okunu çekemeden esir üzerine saldırdı. Giysileri arasında saklı duran hançerini sultana sapladı. Üzerine çullandılar, vücudunu paramparça ettiler. Suratında ölümün dondurduğu bir sırıtış vardı. Öcünü almıştı, sultan da çok yaşamayacaktı. Alparslan 4 gün 4 gece can çekişti. O acılı 4 gün boyunca acı düşüncelere daldı. Söylediği sözleri o dönem tarihçileri şöyle naklettiler. Geçen gün yüksek bir yerden orduma bakıyordum. Ayaklarımın altındaki toprağın titrediğini hissettim. Kendi kendime dünyanın hakimi benim. Benimle kim boy ölçebilir dedim. Tanrı bana insanların en sefilini gönderdi. O savaşta yenilmiş bir esir, bir mahkum. Benden güçlü çıkıp beni vurdu. Beni tahtımdan etti, beni canımdan etti. Ömer Hayyam bu olayın ardından mı yazdı şu dörtlüğü? Zaman zaman bu dünyada bir adam kalkar, şişinerek, işte buradayım der. Kısa bir düş boyunca süren zaferi, ölüm gelmiştir bile ve işte buradayım der. Bayram sevinci yaşayan Semerkant'ta bir kadın ağlama cüreti gösterebilmekteydi. O da sevinci başına vurmuş hanın karısıydı. Çünkü hançerlenen sultan onun babasıydı. Gerçi kocası ona başsağlığı dilemiş, haremin yas tutmasını buyurmuş, sevincini çokça belli eden bir harem ağasını kırbaçlatmıştı ama divana döndüğünde Tanrı Semerkantlıların duasını kabul etti demekten kendini alamamıştı. O çağda bir kent ahalisi bir Türk hükümdarına diğerini neden yer tutsun denilebilir. Ama Semerkantlılar yine de dua etmişlerdi çünkü ardından gelecek katliam yağma ve çapulculuk nedeniyle sahip değiştirmekten korkuyorlardı. Bir başka hükümdarın kendi hükümdarlarını yenmesini dilemeleri için onun kendilerini korkunç bir vergi yükü altında ezmesi, süresiz huzursuz kılması gerekirdi. Oysa Nasır Han böyle bir hükümdar değildi. Belki en iyisi değildi ama en kötüsü de sayılmazdı. Semerkantlılar Nasır ile geçinmenin yolunu bulmuşlar, gerisini de Allah'a havale etmişlerdi. Semerkant'ta savaş önlendiği için bayram edilmekteydi. Koca Ras el Tak alanında çığlıklar duyuluyor, dumanlar yükseliyordu. Duvar diplerine seyyar satıcılar dizilmiş, sokak lambalarının altını şarkıcılar ile çalgıcılar kapmıştı. Meddahların, falcıların, yılan oynatıcılarının çevresi kah kalabalığı, kah tenhaydı. Alanın tam ortalık yerinde derme çatma bir kürsüye çıkan ozanlar, ele geçirilmeyen, fethedilmeyen, eşi bulunmayan Semerkant adına şiirler okumaktaydı. Halkın kararı anlıktır. Yükselen yıldızların yanı sıra kayan yıldızlar da vardır. Aylardan aralık idi. Geceleri sert geçiyordu. Sarayda şarap testileri dolup boşalıyor, han mutlu bir sarhoşluk yaşıyordu.